Ayrım 20.
Birçok kimse bu boşluğu doldurmak için yaşamın anlamını arayacak güce ulaşamaz. Ihlamurlarımız tazelenmişti. Çevreme yeniden baktım. Bu kişilerin ne tür merkezli olduğunu görünüşlerinden çıkarabilir miyim diye düşünüyordum. Bir süre sonra bu çabadan vazgeçtim. Çünkü kişinin dış görünüşünden ne merkezli olacağını anlamaya çalışmanın safça bir yaklaşım olduğu izlenimine kapıldım. Bir insanın ne merkezli olduğunu anlamak için o insanla bir süre ilişkide bulunmak ve onun duygu, düşünüş ve davranışlarını bir dereceye kadar bilmek gerektiğini hissettim. Yakup Bey bir şeyler düşündüğümü hissetmişti ve bekleyiş içindeydi. Aklımdan geçenleri kendisine söylemek istemedim. Bunu hissetmiş olacak ki yeniden anlatmaya başladı. Grup merkezli birey. Bazı insanlar belirli grupları yaşamlarının merkezi yaparlar. Belirli bir siyasal partiden olmayı yaşamlarının merkezi yapanlara parti merkezli diyebiliriz. Kimileri meslek grubunu merkez edinirler, dişçi, hekim, dökümcü olma gibi. Kimileri belirli bir şehirde doğma ve büyümeyi önemserler ve hemşehri merkezli olurlar. Eğer din bir grubun merkezi olma durumuna geçerse cemaat merkezli kişiler ortaya çıkar. Cemaat merkezli birey dinin öğretilerini kendi kişisel yaşamına uygulamaya odaklamaktan çok, kendine referans olarak aldığı cemaat üyelerinin kendisi hakkında ne düşüneceğine odaklanır. Böyle bir kişi dindar davranmakla dinin temel amaç ve buyruklarını iç dünyasında gerçekleştirmek arasında fark görmez. Lisede öğrenciyken Erdemli kasabasında oldukça dindar olarak tanınan birini ziyaret etmiştim. Boğasının bir gün önce öldüğünü söylüyordu ve bayağı üzgündü. İyidiş etmek için jiletle boğanın yumurtalıklarını çıkardığını, fakat damarları sıkı bağlayarak kanı durdurmayı unuttuğundan boğanın öldüğünü söylüyor ve hayıflanıyordu. Önce boğanın acı çekmesine ve ölmesine hayıflandığını sanmıştım. Şimdi böyle bir boğa şu kadara mal olur diye bir para miktarı söyledi ve bu kadar paranın boşu boşuna kaybolup gittiğini vurguladı. Bu kişinin algı dünyasında boğanın acı çekmesi, veterinere götürülerek acısız biçimde burulması gibi herhangi bir düşüncesi yoktu. Ama 5 vakit namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verirdi. Yakup Bey'e hatırladığım bu hikayeyi anlattım. Birçok dindar insan böyle maalesef diyerek konuşmasına devam etti. Kalıplanmış kişiler bir insanın değerine, onun namaz kılıp kılmadığına, oruç tutup tutmadığına, kimlerle görüştüğüne bakarak karar verirler. Kişinin iç dünyasını tamamıyla ihmal ederler. Başkalarının iç dünyasını ihmal eden doğal olarak kendi iç dünyasını da ihmal eder ve kendi temel değerlerini, öz kaynaklarını göremez. Din sosyal bir kurumdur, iç dünya ise psikolojik, öznel bir dünyadır. Eğer kişi her şeyi sosyal kurum düzeninde görürse, kendinin ve başkasının iç dünyalarına ulaşması zorlaşır. Dipnot, bu konu İçimizdeki Çocuk kitabında sayfa 235'teki öze ulaşma başlığı altında ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Yakup Bey daha önceleri temel ilkeler ve değerlerden bahsederken, acaba bazı din temelli görüşleri mi ileri sürecek diye aklımdan geçirmiştim. Grup merkezli insanın incelemesini dinledikten sonra içim rahatladı. Öyle görülüyordu ki onun bahsettiği ilke ve değerler belirli bir dinden kaynaklanmıyordu. Bu düşüncemi kendisine söylediğim zaman bayağı güldü. Şimdi için rahat mı diye gülerek sözlerine devam etti. Ben merkezli bencil birey. Bugünlerde özellikle Amerikan kültürünün baskın olduğu çevrelerde en geçerli görüş olarak sunulan bu düşünüş tarzıdır. Bu düşünüş biçimini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Kendini düşün ve çıkarını koru. Herkes kendi çıkarını korursa sağlıklı sosyal ortam yaratılır. Başkalarının çıkarını düşünmek senin sorumluluğun değil, o kişinin görevidir. Bu kişiler dilimizde bencil kelimesiyle ifade edilir. Bencil çevrelerinin dışına çıkarak kendi değerlerini, güvencelerini, güçlerini, bilgeliklerini ve rehberliklerini arayamazlar. Sınırlı bir bakış içinde yaşamı görür ve sürdürürler. İçten içe ne kadar sınırlı ve güçsüz olduklarını bildiklerinden sürekli kaygı içindedirler. Olumlu düşünme tekniği gibi değişik yöntemlerle mutlu olmaya çabalarlar. Yakup Bey oturuşunu değiştirdi. Konunun sonuna yaklaşmış olduğumuzu anlamıştım. Sözünü ettiğimiz kişisel yaşam merkezleri kalıplanmış insan paradigması içinde gelişir ve yerleşir diyerek sözüne devam etti. Kişi gelişmiş insan paradigmasını güçlendirip yaşamını bu temel anlayış içinde sürdürmeye başladıkça, yukarıda sözünü ettiğimiz türden kişisel yaşam merkezlerinin etkisinden kurtularak ilke merkezli insan olma yolunda gelişir. Önümüzdeki buluşmamızda ilke merkezli insanın dört temel boyutta görünümünü inceleyeceğiz. O zaman sizin aile merkezli insanla ilgili soruna da rahatlıkla cevap verebilecek noktaya gelmiş olacağınızı umuyorum. Bir süre daha orada oturduktan sonra biraz etrafta yürüdük. İstanbul ne kadar zenginlikleri olan bir şehir, bir kez daha bu zenginliklerin somut örnekleriyle karşılaşmaktaydım. Eski bir kiliseye uğradık ve daha sonra surun çevresinde bir süre gezdik. Otobüsle Beyazıt'a geldiğimizde akşam olmak üzereydi. Cumartesi buluşmak üzere ayrıldık. Kişinin kendi ilkeleri uğruna savaşması, bu ilkelerle ahenk içinde yaşamasından daha kolaydır. Alfred Adler. 16. İlke merkezli birey. Cumartesi günü Beyazıt Camii'nin çay evine gittik. Yakup Bey hemen konuya girdi. Ölçüt olarak kullandığımız dört temel boyutu hatırlıyor musunuz diye bana bir soru yöneltti. Evet hatırlıyordum. Emniyet, rehberlik, bilgelik ve güç boyutları. Memnuniyetini ifade eden bir gülümseyişle kişinin kendi merkezini bulabilmesine yardımcı olacak en etkili yöntem, geçen hafta sözünü ettiğimiz dört temel boyutun kendi yaşamında nasıl etkinlik gösterdiğine bakmasıdır diye sözüne devam etti. İlke merkezli birey. Doğru ilkeleri yaşamının temeli yapan insan, yaşamı destekleyen dört boyutu en güçlü duruma getirir. Daha önceki buluşmalarımızın birinde gelişmiş insan paradigmasının temellerini oluşturan ilkelerden söz etmiştik. Hakkaniyet, kişisel iç bütünlük, tutarlılık, dürüstlük, insan onuruna saygı, hizmet, üstün kalite, gelişim, potansiyel, sabır, yardım etme, destek olma ve yüreklendirmeyi bu ilkelere örnek olarak vermiştik. Gelişmiş insan bu ilkeleri yaşamının merkezine koyduğu için bu kişiye ilke merkezli birey adını veririz. İlke merkezli gelişmiş insan emniyet, rehberlik, güç ve bilgelik boyutlarını bu ilkelerin etkisiyle güçlendirir. İlke merkezli insanın emniyet duygusu, durum ve koşullara göre değişmeyen ilkelere dayandığını bilmekten gelir. İlkeler hiçbir şeye tepkide bulunmaz, bizden boşanmaz ya da bizden kaçmazlar. Bize kötülük yapmak ya da bize köşeyi döndürmek için plan yapmazlar. Onların geçerliği çevreye, modaya ya da başkasının beğenisine bağlı değildir. Bir gün var, ikinci gün yok diyemezsin. Deprem ya da yangından etkilenmezler. İlkeler derin, temel, klasik gerçeklerdir. Her zaman her yere uygulanabilen özellikleri vardır. Kesindirler, her zaman tutarlıdırlar, yalın ve güzeldirler, güçlüdürler ve yaşamın her yönünü kapsarlar. Bazı durumlarda kişiler bu temel gerçekleri göz ardı ederek yaşarlar ve bir süre sanki her şey onların lehinde çalışıyormuş gibi görünür. Ne var ki tarih temel ilkelerin eninde sonunda mutlaka kazandığını defalarca göstermiştir. Sadece toplum yaşamında değil, kişi kendi yaşamında da temel ilkelerin kazandığını gözleyebilir. Algılama, düşünme ve anlama yeteneklerimiz sınırlıdır. Bu temel kısıtlamanın yanı sıra şu andaki çevremizde dikkatimizi başka yönlere çeken ve moda olan birçok düşünce akımı temel ilkelere dikkat edip onları kavramamızı daha da zorlaştırır. Moda düşünceler eğer sağlam temellere dayanmıyorlarsa zamana dayanamayacak, kendilerinden önceki diğer moda felsefeler gibi silinip gideceklerdir. Sınırlı kavrayışı olmasına rağmen birey kendini bilme yeteneğini kullanarak sınırlarını kırabilir ve geçerliği olan ilkeleri arayıp temel değerlerini ve paradigmalarını onlar üstüne kurabilir. Gerçekler değişmez, bizim gerçekleri kavrayışımız ve anlayışımız değişir. temel ilkeleri merkez alan kişinin bilgeliği ve rehberliği onun haritasının, paradigmasının doğru olmasından kaynaklanır. Doğru harita gerçeği yansıtır ve gitmek istediğimiz yere ulaşmada bize yardımcı olur. Önümüzdeki dağ, dere ve okyanusları bilerek ona göre hazırlık yapar ve önlemler alırız. İlke merkezli kişinin gücü nereden gelir? İlke merkezli kişi kendini bilir, gerçekleri bilir, girişimcidir, çevresindeki kişilerin düşünce ve tutumlarının olumsuz etkisi altında kalmaz. Bu özellikleri onun güç kaynağıdır. Kişinin gücü seçtiği ilkelerin gücüyle sınırlıdır. Kişi kendi bilgi ve kavrayışı çerçevesinde yaşamını yönelten merkezleri, ilkeleri seçerken bu ilkelerin sonuçlarını da seçmiş olur. Sopayı bir ucundan tutup kaldıran diğer ucunu da kaldırmış olur. Seçilen ilkelerin sonuçları mutlaka kendilerini gösterecektir. Bu sonuçlardan kurtuluş yoktur. Eğer ilkelerle uyumlu yaşanırsa olumlu, uyumsuz yaşanırsa olumsuz sonuçlar mutlaka gelecektir. Biraz önce söylediğim gibi bundan kurtuluş yoktur. Bu kişiye özgü bir durum değildir. Dünyadaki herkes için geçerlidir. Temel ilkeleri ne kadar bilir ve tanırsak, onları seçme ve onlarla ahenk içinde yaşama olanağımız o derece artar. Doğru ilkeleri yaşamın merkezi yaparsak, yaşamımızın her yönü beslenir ve anlam kazanır. Bizim tutumlarımızın ve davranışlarımızın kaynağının paradigmalarımız olduğunu, kullanmış olduğumuz paradigmanın göze takılı gözlük gibi yaşamımızdaki her şeyin görünüşünü etkilediğini belirtmiştik. Paradigmamız belirli kalıpları merkez ediniyorsa yaşam olaylarını o kalıplarla değerlendirir ve anlamlandırırız. Bu tür değerlendirme ve anlamlandırma doğru ilkelere dayalı paradigmanın ortaya çıkardığı değerlendirme ve anlamlandırmadan oldukça farklıdır. Yakup Bey'in söylediklerini anladığımı seziyordum ama emin değildim. Kendisinden somut örnek vermesini istedim. Bana hak verdi. Bugünkü konuşmanın biraz soyut olduğunu belirtti ve aşağıdaki örneği verdi. Şimdi sana bir olayın farklı paradigmalarca nasıl algılanacaklarını anlatacağım. Olayı öğrendikten sonra her paradigmayı benimseyip o insanların bu olayı nasıl gördüklerini anlamaya, hissetmeye çalış. Olay. Çok sevdiğiniz, uzun süre görmediğiniz askerlik arkadaşlarınızdan birinin şehre gelmiş olduğunu düşünelim. O akşam yemekten sonra diğer samimi arkadaşlarla birlikte kahvehanede buluşmaya karar veriyorsunuz. Mesai bittikten sonra eve geldiğinizde eşiniz yorgun olduğunu belirtiyor. Bu akşam matematik dersine kızınızı sizin götürmenizi istiyor. Eş merkezli paradigmayı kullanan biriyseniz, eşinize yardım etmek, çocuğunuzu matematik öğretmenine götürerek eşinizi hayal kırıklığına uğratmamak önde gelen düşünceniz olacaktır. Ya arkadaşlarınıza kahveye gelemeyeceğinizi, eşinize yardım etmeniz gerektiğini söyleyecek ya da arkadaşlarınızın ısrarıyla kahveye gidecek ama içten içe onlara kızacak ve eşinize karşı suçluluk duyacaksınız. Bu nedenle büyük bir olasılıkla ondan çekineceksiniz. Eşinize durumu izah etmeye çalışacak ve niçin gitmek zorunda olduğunuzu ona anlatacaksınız. Yakup Bey gülerek bana bakıyordu. Nesrin'le evlenseydiniz herhalde eş merkezli biri olurdunuz değil mi diye şaka yaptı. Gerçekten de öyle olurdum. Nesrin'le evlenseydim ne kadar ezik bir insan olacağımı düşünmeye başladım. Onunla evlenmemiş olduğum için kendimi şimdi şanslı hissediyordum. Olaylara bakışımda birkaç ayda ne kadar büyük değişiklikler olmuştu. Yakup Bey, şimdiye kadar anlattıklarımda açıklığa kavuşmamış ya da size tuhaf gelen bir durum var mı diye sordu. Notlarıma baktım, söylediklerini yeniden düşündüm. Söyledikleri bana doğal geliyordu. O zaman aile merkezli insana geçelim diyerek konuşmasını sürdürdü. Aile merkezli paradigmayı kullanan biriyseniz, durum ve yorumlamanızı aynı eş merkezli paradigmadaki gibi yapacak, fakat işin içine kızınızın matematik dersine çalıştırılması girdiğinden, arkadaşlarınıza karşı diretecek gücü kendinizde bulabileceksiniz. Eğer o akşam kahveye gitmeye mecbur edilirseniz, onlara karşı duyduğunuz kızgınlık daha kuvvetli olacaktır. Yakup Bey durdu, bana baktı. Yüz ifadesi bir sorun var mı demek istiyordu. Olmadığının farkına varınca konuşmasına devam etti. para merkezli paradigmayı kullanan biriyseniz, arkadaşlarınızla o akşam buluşmanın para yönünden size ne kazandıracağını ya da kaybettireceğini düşünerek karar verirsiniz. Kahvede buluşacağınız kişilerle arkadaşlığınız size para yönünden avantaj sağlayacaksa arkadaşlarla buluşur, sağlamıyorsa buluşmazsınız. İş merkezli paradigmayı kullanan biriyseniz, arkadaşlarınızla buluşmanızın iş yönünden size kazandıracağı ve kaybettireceğini düşünerek karar verirsiniz. Eğer kahvede buluşacağınız kişilerle arkadaşlığınızı pekiştirmek size iş yönünden avantaj sağlıyorsa buluşur, sağlamıyorsa buluşmazsınız. Mal, mülk, şöhret ve itibar merkezli paradigmayı kullanan biriyseniz, bu buluşmadan kazanacağınız mal, mülk, şöhret ve itibar temel düşünceniz olur. Yakup Bey, sorum olup olmadığını yoklarcasına yine yüzüme baktı. Aldığı sözsüz cevaptan memnun konuşmasına devam etti. Zevk merkezli paradigmayı kullanan biriyseniz, eşinizin yorgunluğunu ve kızınızın matematik dersindeki başarısından çok, arkadaşlarınızla buluşmaktan alacağınız zevki düşünür ve ona göre karar verirsiniz. Arkadaş merkezli paradigmayı kullanan biriyseniz, eşinizin yorgunluğu ve kızınızın matematik dersindeki başarısından çok, arkadaşlarınızın sizin hakkınızda ne düşüneceği önemli olur ve kararınızı ona göre verirsiniz. Düşman merkezli paradigmayı kullanan biriyseniz, düşmanınızı en çok nasıl kızdıracağınızı düşünerek karar verirsiniz. Eşinizin söylediğini yaparak ona yardım etmek, düşmanınızı rahatsız edecek davranışsa o yönde, yok eğer arkadaşlarınızla buluşmak kızdıracaksa öbür yönde karar verirsiniz. Eğer eşinize içten içe düşmanlığınız varsa, onu umut kırıklığına uğratmanın size vereceği zevki düşünerek memnuniyetle arkadaşlarınızla buluşursunuz. Grup merkezli paradigmayı kullanan dindar biriyseniz, arkadaş toplantısına din yönünden bana yakın kimseler gidiyor mu, askerlik arkadaşım ve kahveye gelecek kişiler dindar mı, eşimin dediğini yapma ya da arkadaşlarımla buluşma benim çevremdeki dindar kişilerce nasıl algılanacak gibi soruların cevapları davranışınızı biçimlendirecektir. Bu noktada Yakup Bey'e, din merkezli insan bu durumda din benim nasıl davranmamı gerektirir demiyor, çevremdeki dindarlar ne der kaygısından hareket ediyor. Bu kişiye gerçekten dindar denir mi sorusunu yönelttim. Bu güzel bir soru. Aslında bu soruyla gelişmiş insan paradigması ile kalıplaşmış insan paradigması arasındaki farka işaret etmiş oluyorsunuz. Gerçek anlamda dindar kişi dinin temelinde yatan evrensel ilkelere yönelir ve bu ilkelerle kendi manevi yaşamını zenginleştirmeyi amaç edinir. Bu tür yöneliş dini kalıp olarak görmekten uzaktır. Bu yöneliş kişiyi ilke merkezli yapar. Yakup Bey önüme 11 Aralık 1992 günkü Hürriyet gazetesinden kesilmiş bir kupür koydu. Yahya Eskişehirli'nin Cuma sohbeti köşesinde Öfke ve Afetleri başlıklı yazıda altı çizili satırlarda şunlar yazıyordu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Öfkesinin icabını yerine getirmeye gücü yeterken onu yenen ve önleyen kimsenin kalbini Allah emniyet ve imanla doldurur. Bir zat Resul-i Ekrem Efendimiz Hazretlerine, ''Ya Resulullah, çok şey belleyemem, bana saadetime mucip olacak kısaca bir şey söyle.'' deyince, Efendi Hazretleri ona ''Öfkelenme.'' buyurdular. ''İyi biliniz ki öfke bir cehennem, affetmek bir cennet vesikasıdır.'' Ben parçayı okuduktan sonra Yakup Bey, gördüğünüz gibi bu yazıda belirli bir ilkeden söz edilmektedir. Bu ilke, yani öfkesine hakim olan, affeden insan olma, evrensel temel ilkelerden biridir. Böyle bir tutum, dini bir kalıp olarak görmez, bu yöneliş kişiyi ilke merkezli yapar. Ne var ki, dini kişinin iç dünyasından koparıp sosyal davranışlar şeması haline dönüştürünce, dindar olma hangi kalıba uyulup uyulmadığı sorunuyla denk tutulur. Din merkezli kişi bu anlamda kalıplaşmış insan paradigmasını kullanır. Bu açıklama beni doyurmuştu. Şimdi konuşmanın geri kalan kısmını dinlemeye hazırdım. Yakup Bey konuşmasına şöyle devam etti. Kendi merkezli, bencil paradigmayı kullanan biriyseniz, hangi davranış size yarar sağlayacak diye düşünür, ona göre karar verirsiniz. Bu paradigmada kendi kişisel çıkarınızı sürekli birinci plana alır ve bütün seçeneklerinizi ona göre değerlendirirsiniz. Görüyorsunuz, aynı olay merkez aldığınız paradigmaya göre farklı farklı değerlendirilebilmektedir. Yaşamdaki her küçük ya da büyük olay yukarıda verdiğim örnekteki gibi değerlendirilebilir. İnsanların olayları nasıl değerlendirip karar verdiğine bakarak yaşamlarında hangi merkezlerin baskın olduğunu anlamak mümkündür. Yakup Bey, 27 Kasım 1992 tarihli Hürriyet gazetesinden kesilmiş bir haberi önüme koydu. Haber şuydu: "Katili arıyorum." Pendik Kurtköy Pazar Meydanı'nda annesi, ikiz kardeşi ve ağabeyiyle alışverişe çıkan 4 yaşındaki Melek Kantar'ı ezdikten sonra ardına bile bakmadan kaçan kırmızı gri renkli Dodge marka kamyonetin sürücüsü ve plakası tespit edilemedi. Vicdansız şoförün ezdiği minik Melek, annesi SK'nin götürdüğü Kurtköy Sağlık Merkezi'nde hayatını kaybetti. Kim inanır? Olayın şokunu atlattıktan sonra katil kamyonetin şoförünün peşine düşen 46 yaşındaki inşaat ustası TK, "Kamyoneti ne hikmetse kimse görmemiş, ne plakasını almışlar ne de şoförünü görmüşler. Adam yüzlerce esnaf arasından kaybolmuş, buna kim inanır?" dedi. Çevre esnafının katil şoförü tanıdığını, bu yüzden kimsenin plakayı söylemek istemediğini öne süren TK, "Kaza sırasında kızımın yanında 6 yaşındaki ağabeyi Ercan varmış, o görmüş. Şoförün genç biri olduğunu söylüyor," diye konuştu. Yakup Bey, besbelli ki orada bulunan esnaf arkadaş ve tanıdık merkezli insanlardan oluşmuş. Eğer aralarında ilke merkezli bir tek insan olsaydı, küçük yavrunun ölümüne seyirci kalamaz ve hakkaniyet ilkesine göre hareket ederek suçu işleyenin hakim önüne çıkmasını sağlardı. Kendinizi o ana babanın yerine koyun. Bu toplumun üyesi olmaktan gurur mu duyardınız, yoksa nefret mi ederdiniz? Gerçekten düşündürücüydü. Eğer vatandaşın adalet anlayışı böylesine tanıdık, ahbap, arkadaş yanlıysa, toplumun sağlıklı bir gelişim göstermesini bekleyebilir miydik? Edirne Kapı'da çevremdeki insanların yüz ifadelerinden ve duruşlarından ne merkezli olduklarını anlamaya çalıştığımı hatırladım ve Yakup Bey'e anlattım. Yakup Bey, insanın görünüşünden hangi merkezli olduğunun anlaşılabileceğini söylemek oldukça iddialı olur. Bu nedenle insanların olayları nasıl değerlendirip nasıl kararlar verdiğine bakmak gerekir şeklinde cevap verdi. Şimdi değişik merkezleri karşılaştırmada kullandığımız olaya, yani çok sevilen askerlik arkadaşıyla buluşmaya, ilke merkezli paradigmayı kullanan bireyin nasıl baktığını gözleyelim, diye sözlerine devam etti. İlke merkezli birey yukarıdaki anlatılan olaya bakarken önemli olan temel ilkenin korunmasıdır diye düşünür. Arkadaşlarının, karısının, dost ya da düşmanının ne düşüneceği ve hissedeceği onu birinci derecede ilgilendirmez. Tümünü düşünerek, yaşamının bütün yönleri arasındaki dengeyi hesaba katarak her yöne yararlı bir karara varmaya çalışır. Verdiği karar dış görünüşü itibariyle başka bir merkezin kararına benzeyebilir. Ne var ki altta yatan psikolojik süreçler yönünden ilke merkezli paradigma ile diğer paradigmalar arasında önemli farklar vardır. Bunlar: 1. İlke merkezli paradigmada kişi girişimcidir, başkalarının ne düşündüğüne ya da yaptığına tepki yerine kendi düşünce ve kavrayışına göre hareket eder. Verdiği kararı temel ilkelerin etkisi altında bilinçli olarak alır. 2. Karar temel ilkelere dayandığından uzun sürede olumlu sonuçlar vereceğinin bilincindedir. 3. Yapmaya karar verdiği her şey bireyin yaşamının özüyle ilgilidir. Yaptığı her iş, attığı her adım yaşamının tüm çerçevesi içinde anlamlı olacağından, verdiği karar bölük pörçüklük, paramparça olma duygusu yaratmayacak, aksine yaşamının her yönünü bütünleştirici bir etkisi olacaktır.